Ayrım 13. Aşk ve Öbür Cinler. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 154. 27 Nisan sabahı şafak sökerken, Cayetano hücreden çıktıktan sonra, Sierra ve Maria'nın uykuya dalmak üzere olduğu bir sırada, şeytan kovma işlemlerini başlatmak üzere haber vermeden onu almaya gelmişlerdi. Bir ölüm mahkumunun ayiniydi bu. Onu sürükleye sürükleye yalığın başına götürdüler. Kova kova sularla yıkadılar. Çekiştire çekiştire boynundaki kolyeleri aldılar ve ona mezhep sapkınlarına özgü o kaba saba gömleği giydirdiler. Bostancılıkla uğraşan bir rahibe, bir ağaç budama makasının 4 koca darbesiyle saçını ensesinden keserek avluda yanmakta olan odun ateşine fırlatıp attı. Berberliği üstlenen rahibe, sonra da kızın saçının geri kalanını tıpkı Clarisse'lerin başlıklarının altındaki gibi yarım parmak boyunda kırparak her kırpıntıyı kestikçe ateşe atmayı sürdürdü. Sierra Maria, alevlerin altın renkli parıltısını görerek el değmemiş odunun çıtırtılarını duymuş, taş kesilen yüzünde tek bir kas bile oynamaksızın insanın genzini tıkayan yanan boynuz dumanının kokusunu almıştı. En sonunda da ona bir deli gömleği giydirdiler. Üzerini bir cenaze örtüsüyle örttüler ve iki köle kız onu bir asker seddesinin üzerinde taşıyarak kiliseye götürdü. Piskopos, önde gelen din adamlarından oluşan rahipler meclisine çağrıda bulunmuş, onlar da Sierra ve Maria'ya yapılacak işlemlerde hazır bulunsunlar diye içlerinden 4 kişiyi seçmişlerdi. Piskopos son bir çaba göstererek çok kötü durumdaki sağlığını alt etmişti. Törenin daha önceki unutulmaz şeytan kovma ayinlerinde olduğu gibi katedralde değil, Santa Clara Manastırı'nın kilisesinde yapılmasını buyurmuş, şeytan kovma işlemini de kendisi üstlenmişti. Başlarında baş rahibe olmak üzere Clarisse rahibeleri daha sabah duaları öncesinden beri kilisenin kora bölümündeydiler. Işımakta olan günün öneminden etkilenmiş olarak ork eşliğinde okumuşlardı sabah ilahilerini. Hemen arkasından rahipler meclisinin yüksek aşamalı üyeleri, üç tarikatın başkanları ve kutsal mahkemenin ileri gelenleri girdiler içeri. Bunların dışında tek bir sivil yoktu, olamazdı da. Piskopos üzerinde büyük tören giysileriyle 4 köle tarafından tahtirevanla taşınarak ve avutulamaz bir keder havası içinde en son geldi kiliseye. Ama mihrabın karşısında görkemli cenaze törenlerinde kullanılan mermer katafalkın yanında gövdesini kımıldatmasını kolaylaştıran bir döner sandalyeye oturdu. Saat tam 6'da iki köle deli gömleği giydirilmiş, üzeri hala mor renkli örtüyle örtülü olan Sierra Maria'yı sedyeyle içeri getirdiler. Ayin ilahileri sırasında sıcaklık dayanılmaz bir hale almıştı. Orgun bas sesleri kilisenin bezemeli ahşap tavanlarında gümbürdüyor, koronun kafesleri ardında görünmeyen klarislerin cılız seslerinin yer yer duyulmasına bile pek fırsat vermiyordu. Sierra ve Maria'nın sedyesini taşıyan yarı çıplak iki köle onun yanında nöbette kalmışlardı. İlahinin sonunda kızın üzerindeki örtüyü kaldırdılar ve onu mermer katafalkın üzerine ölü bir prenses gibi yatar bıraktılar. Piskoposun köleleri onu koltuğuyla birlikte kaldırarak götürüp kızın yanına koydular ve ana mihrabın karşısındaki geniş alanda onları yalnız bırakıp yerlerine döndüler. Bundan sonraki aşama, ilahi bir mucizenin başlangıcına benzeyen dayanılmaz bir gerilim ve salt bir sessizlik olmuştu. Bir rahip çömezi, kutsanmış su kabını piskoposun elinin altına koydu. Piskopos, kutsal su serpmecini bir savaş tokmağı gibi kavrayarak Sierra Maria'nın üzerine eğildi ve dualar mırıldanarak bedenine boydan boya su serpti. Şeytanı kovmak için birdenbire söylemeye başladığı sözler, kiliseyi temellerine kadar sarsmıştı. Kim olursan ol diye haykırdı. İsa'nın, Tanrı'nın, görülen ve görülmeyen, var olan, var olmuş olan ve var olacak olan her şeyin efendisinin emriyle vaftizle kurtarılmış olan o bedeni terk et ve karanlıklara geri dön. Korkudan kendinden geçmiş olan Sierra ve Maria da bir çığlık attı. Piskopos onu susturmak için sesini yükseltiyor ama o daha çok bağırıyordu. Piskopos derin bir soluk alarak sözlerine devam etmek için yeniden ağzını açtı. Ama soluduğu hava göğsünün içinde sönüp gitmiş, onu dışarı verememişti. Sudan çıkmış balık gibi ağzını açarak yüzük koyun yere yığılmış ve tören korkunç bir kargaşa içinde sona ermişti. Gaetano o gece Sierra ve Maria'yı üzerinde deli gömleğiyle ateşler içinde titrer bir halde buldu. Onu en çok sinirlendiren de saçları kıpılmış kafasının berbat görüntüsü olmuştu. Bir yandan onu kayışlardan kurtarırken, "Tanrım!" diye mırıldandı. "Nasıl olur da böyle bir suç işlemelerine izin verirsin?" Sierra ve Maria serbest kalır kalmaz onun boynuna sarıldı ve hüngür hüngür ağlarken hiç konuşmadan öylece birbirlerine sarılı kaldılar. Delora onun iyice boşalmasını bekledi. Sonra yüzünü kaldırarak şöyle dedi. "Artık gözyaşı yok." Ve Garcilaso'nun bir dizesiyle sözünü bağladı. "Yeter sizin için benim döktüklerim." Sierra Maria kilisede geçirdiği o korkunç deneyimi anlattı ona. Koro'nun savaş çığlıklarına benzeyen bağırışmalarından, Piskopos'un hezeyan halinde haykırmalarından, yakıcı soluğu ve heyecandan ışıl ışıl yanan o güzel yemyeşil gözlerinden söz etti. "Tıpkı şeytana benziyordu," dedi. Gaetano onu yatıştırmaya çalıştı. O dev gibi gövdesine, fırtına gibi sesine ve sert yöntemlerine rağmen, Piskopos'un iyi ve bilgili bir insan olduğu konusunda ona güvence verdi. Sierra Maria'nın duyduğu dehşet anlaşılır bir şeydi ama hiçbir tehlike altında değildi. "Bütün istediğim ölmek," dedi kız. "Kendini öfkeli ve yenik düşmüş hissediyorsun. Tıpkı sana yardım edemediğim için benim hissettiğim gibi," dedi Delora. "Ama Tanrı bize yeniden doğacağımız günü bahşedecektir." Sierra Maria'nın kendisine armağan etmiş olduğu Odua kolyesini çıkardı ve elinden aldıklarının yerine onu boynuna taktı. Yatağa yan yana uzanarak birbirlerinin acılarını paylaştılar. Dünyadaki tüm sesler sönüp gitmeye başlamış, yalnızca tavanın ahşap bezemelerindeki termitlerin hışırtısı duyulur olmuştu. Heyecanları yatışmıştı. Gaetano yarı karanlıkta konuştu. "İncil'in son kitabında bir gün gelip Tanyeri'nin hiç ağarmayacağı haberi verilmektedir," dedi. "Keşke o gün bugün olsa." Sierra Maria Gaetano'ya gittikten sonra bir saat kadar uyumuş olmalıydı. Tam o sırada yeni bir gürültüyle uyandı. Karşısında yanında baş rahibeyle birlikte yaşlı bir rahip duruyordu. İri yarı bir gövdesi, güherçileden sertleşmiş esmer bir teni, kafasında dimdik olmuş saçları, kaba saba elleri ve insana güven duygusu veren gözleri vardı. Sierra Maria daha tam olarak uyanamadan rahip Yoruba dilinde şöyle dedi ona. "Sana kolyelerini getirdim." İsteği üzerine manastırın vekil harcının kendisine geri verdiği bütün kolyeleri cebinden çıkardı. Onları Sierra Maria'nın boynuna takarken Afrika dillerinde birer birer sayarak tanımlıyordu. Aşkın ve Şango'nun kanının kırmızısıyla beyazı, hayatın ve Eliguan'ın ölümünün kırmızısıyla siyahı, suyun yedi buçuğu ve Yemaya'nın açık mavisi. Rahip yumuşak bir ses tonuyla Yoruba'dan Kongo'ya, Kongo'dan Mandinga'ya geçiyor, kız da onu büyük bir kolaylık ve akıcılıkla izliyordu. Sonunda İspanyolca'ya geçtiyse, bunu Sierra Maria'nın öylesine tatlılıkla davranabileceğine inanamayan baş rahibeye saygısından yapmıştı yalnızca. Kutsal Mahkemenin Sevilla'daki eski savcısı ve Köleler Mahallesi'nin rahibi olup, Piskopos'un sağlığı el vermediğinden şeytan kovma ayininde kendi yerini alması için seçtiği Peder Tomas da Aquino de Narvaez'di bu. Hakkında anlatılanlar sert bir insan olduğuna kuşku bırakmıyordu. Mezhep sapkını 11 Yahudi ve Müslümanı odun ateşine göndermişti. Ama asıl saygınlığı, içlerindeki Endülüs'ün en inatçı cinlerini yenilgiye uğratmayı başardığı sayısız ruhlardan geliyordu. Kanarya Adaları'nın tatlı şivesiyle konuşan, ince zevkli, zarif tavırlı bir adamdı. Beyaz ve melez karışımı kölesiyle evlenen bir kral vekilinin oğlu olarak burada doğmuş, 4 kuşaktır beyaz olan soyunun temizliğini bir kez kanıtladıktan sonra yerel papaz okulunda eğitimini tamamlamıştı. Üstün nitelikleri sayesinde Sevilla'da doktora yapma olanağını elde etmiş, 50 yaşına kadar da orada oturmuş ve görev yapmıştı. Yurduna geri döndüğünde en yoksul yörede görev istemiş, Afrika dinleri ve dillerine merak salarak köleler arasından bir başka köle olarak yaşamıştı. Sierra Maria ile anlaşmak ve onun cinleriyle en akıllıca biçimde yüzleşmek için ondan daha uygun biri olamazdı. Sierra Maria, rahibi o anda bir koruyucu melek olarak görmüş ve yanılmamıştı da. Tutanaklardaki gerekçeleri onun yanında bir bir çürütmüş ve hiçbirinin kesin olmadığını başrahibeye göstermişti. Amerika'daki cinlerin Avrupa'dakilerle aynı olduğunu, ancak atlarının ve davranışlarının farklılık gösterdiğini de anlattı. Bir kimseyi cin çarpıp çarpmadığını anlamakta kullanılan dört kuralı açıkladı ve cinlerin insanların tersine inanmaları için bunlardan yararlanmalarının ne kadar kolay olduğunu belirtti. Sonra da Sierra ve Maria'nın yanağına sevecen bir çimdik atarak vedalaşıp ayrıldı. "Rahat uyu," dedi ona. "Ben daha kötü düşmanlar da gördüm." Başrahibe ondan öylesine hoşnut kalmıştı ki, yanında ana solunu küçük bisküviler ve seçkin kimseler için ayrılmış daha başka pastacılık mucizeleriyle birlikte, Clarice'lerin o ünlü kokulu çikolatasından içmeye davet etti onu. Özel yemek odasında yiyip içerlerken rahip ondan sonra atılacak adımlar için talimatlarını verdi. Başrahibe seve seve kabullendi hepsini. "O zavallının iyi ya da kötü olması beni hiç ilgilendirmez," dedi. "Tanrı'ya yalvardığım tek şey onu bir an önce bu manastırdan çıkarması." Rahip birkaç günlük, hatta Tanrı'nın izniyle birkaç saatlik bir iş olması için elinden geleni yapacağına söz verdi. İkisi de sonuçtan hoşnut bir halde ziyaretçi odasında vedalaşırlarken birbirlerini bir daha asla görmeyeceklerini ne biri ne de öteki tahmin edebilirdi. Gerçekten de öyle oldu. Kendi cemaatinin üyelerinin dedikleri gibi Peter Aquino kilisesine kadar yürüyerek gitti. Çünkü uzun zamandır çok az dua ediyordu ve Tanrı'nın gözünde bunun karşılığını her gün özlemlerini depreştirerek ödüyordu. Çeşit çeşit satıcıların bağırışmalarından şaşkına dönmüş bir halde kapının dışındaki çamurlu alanı geçmek için güneşin alçalmasını bekleyerek oralarda oyalandı. En ucuz tatlılardan ve perişan durumdaki kendi tapınağını yenilemek için o hiç vazgeçemediği kazanma hayaliyle yoksulların piyangosundan bir bilet satın aldı. Jütten örülmüş hasırlar üzerinde sergilenen ufak tefek el işlerinin önünde totem heykelleri gibi oturan zenci hatunlarla sohbet ederek yarım saat geçirdi. Saat 5'e doğru Getsemani'nin iner kalkar köprüsünü geçti. Korkunç görünümlü kocaman bir köpeğin leşini kuduzdan öldüğünün anlaşılması için daha yeni asmışlardı oraya. Havada bir gül kokusu vardı. Gökyüzü de dünyada görülmemiş bir berraklıktaydı. Denizin bastığı bataklık alanın hemen kıyısındaki köle mahallesi tam bir sefalet içindeydi. Damları palmiye yapraklarından yapılmış kerpiç kulübelerde akbabalar ve domuzlarla bir arada yaşanıyor, çocuklar sokaklardaki birikintilerden su içiyorlardı. Yine de renklerin yoğun, seslerin canlı olduğu en neşeli mahalleydi burası. Hele hele hava kararırken serinliğin zevkine varmak için iskemleleri sokağın ortasına çıkardıklarında. Rahip aldığı tatlıları mahallenin çocukları arasında paylaştırdı. 3 tanesini de akşam yemeği için kendine ayırdı. Tapınak, duvarları sazlardan örülüp balçıkla pekiştirilmiş, çatısı palmiye yapraklarıyla örtülü, 3 köşeli yan duvarlarında kazıklardan çatılmış bir haç duran bir kulübeydi. Masif tahtalardan arkalıklı sıraları, tek bir azizin durduğu tek bir mihrabı ve rahibin pazar günleri Afrika dillerinde vaaz verdiği ahşap bir minberi vardı. Rahip evi ana mihrabın arka tarafında kilisenin bir uzantısı biçimindeydi. Rahip içinde portatif bir yatakla kaba saba bir sandalyenin bulunduğu bir odada son derece sade bir hayat sürüyordu. Dip tarafta taşlı bir küçük avlu ve salkımları büzüşmüş bir asmanın sarılı olduğu bir çardak vardı. Bir de orayı bataklıktan ayıran dikenli bir çit. Tek içme suyu avlunun bir köşesinde duran harçla sıvanmış bir sarnıştakiydi. Her ikisi de dönme mandinga olan yaşlı bir kilise kayyumuyla 14 yaşında öksüz bir kız, kilisede olsun, evde olsun rahibin tek yardımcılarıydılar. Ama tesbih duasından sonra onlara ihtiyacı kalmıyordu. Rahip kapıyı kapatmadan önce kalan o son 3 tatlıyı bir bardak suyla birlikte yedi. Sonra da sokakta oturan komşularıyla her zamanki İspanyolca cümlesiyle vedalaştı. "Tanrı hepinize iyi ve huzurlu bir gece nasip etsin." Kiliseden bir sokak ötede oturan kayyum, ilk önce sabahın saat 4'ünde günün tek ayini için rahibin kapısını tıklattı. Saat 5 olmadan önce rahibin geciktiğini görünce odasına bakmaya gitti. Orada yoktu. Avluda da bulamadı onu. Çevrede aramaya koyuldu. Çünkü ara sıra çok erken saatlerde komşu avlulara ahbaplık etmeye gittiği olurdu. Yine bulamadı. Kiliseye gelen cemaat üyesi birkaç kişiye rahibi bulamadıkları için ayinin yapılamayacağını haber verdi. Saat 8'de güneş artık ortalığı iyice ısıttığında hizmetçi kız sarnıçtan su çekmeye gitti. İşte oradaydı Peter Aquino. Ayaklarında yatarken çıkarmadığı çoraplarıyla suyun üstünde sırtüstü yüzüyordu. Büyük üzüntü yaratan hüzünlü bir ölüm olayıydı bu. Hem de hiçbir zaman açıklığa kavuşturulamayan bir sır. Baş rahibe ise şeytanın kendi manastırına karşı duyduğu nefretin kesin kanıtı olarak ilan etti bunu. Haber masum bir hayalle Peder Aquino'yu bekleyip duran Sierva Maria'nın hücresine kadar ulaşamadı. Onun kim olduğunu, Gaetano'ya nasıl açıklayacağını bilememişti. Ama onun kolyelerine kavuşturması ve oradan kurtarma sözü vermesi karşısında duyduğu minnettarlığı anlatmıştı ona. O zamana kadar her ikisi de mutlu olmak için aşkın yeterli olduğu düşüncesindeydiler. Ama özgürlüğün yalnızca kendilerine bağlı olduğunu, Peder Aquino ile hayal kırıklığına uğrayan Sierva Maria fark etti ilk olarak. Bir gece geç vakit öpücüklerle geçirdikleri uzun saatlerden sonra Delora'ya gitmemesi için yalvardı. O ise bunu hafife aldı ve ona bir öpücük daha vererek vedalaştı. Kız yataktan fırlayıp kapının önünde kollarını iki yana açtı. "Ya gitmezsin ya da ben de giderim." Bir keresinde Gaetano'ya onunla birlikte kaçıp San Basilio'da Palenco'ya sığınmayı ne kadar istediğini söylemişti. Oradan 12 fersah uzaklıkta kaçak kölelerin yaşadığı ve hiç kuşkusuz kraliçeler gibi karşılanacağı bir köydü orası. Gaetano'ya da daha önce bir fikir gibi gelmişti ama kaçma olayıyla bağdaştıramıyordu bunu. Daha çok yasal çekiciliğe güveniyordu o. Marki'nin kızına cin çarpmış olmadığı tartışılmaz bir biçimde kanıtlanmış olarak kavuşmasını ve din adamlarıyla rahibelerin düğünlerinin hiç kimsenin ayıplamayacağı kadar sık görüldüğü sivil bir topluma katılmak üzere piskoposunun affını ve iznini elde etmeyi istiyordu. Bu yüzden de Sierva Maria onu ya kalması ya da kendisini de birlikte götürmesi ikilemi karşısına bırakınca onu bir kez daha oyalamaya çalıştı. Kız Delora'nın boynuna sarılarak bağırmakla tehdit etti onu. Şafak sökmek üzereydi. Korkuya kapılan Delora onu bir itişte kendini kurtardı ve tam sabah dualarının başlamakta olduğu anda oradan kaçıp gitti. Sierva Maria'nın tepkisi korkunç olmuştu. En basit bir nedenle gardiyanın yüzünü tırmalamış, kendini içeri kilitleyerek gitmesine izin vermezlerse hücreyi ateşe verip kendini yakacağı tehditlerini savurmuştu. Kanlar içindeki yüzünü görünce öfkeden kendinden geçen gardiyan şöyle bağırdı ona. "Cesaretin varsa yak bakalım, Belbezul canavarı." Yani şeytanların başı. Buna yanıt olarak Sierva Maria İsa kandiliyle şilteyi ateşe verdi. Martina'nın yatıştırıcı hareketlerle araya girmesi bir faciayı önlemişti. Yine de gardiyan o günkü raporunda kızın zindan bölümünde daha iyi korumalı bir hücreye geçirilmesini talep etti. Sierva Maria'nın tedirginliği, Gaetano'nun kaçmaktan başka bir çareyi hemen bulmak için acele etmesine neden olmuştu. İki kez Marki'yi görmeye çalıştı ama her ikisinde de efendilerinin olmadığı, evin içinde istedikleri gibi başıboş dolanır bulduğu çoban köpekleri tarafından engellenmişti. Aslında Marki bir daha oraya dönmeyecekti. Bitmez tükenmez korkularına yenik düşerek Dulce Olivia'nın kollarına sığınmaya çalışmış ama o Marki'ye kapılarını açmamıştı. Yalnızlık acıları başladığından beri her yolu deneyerek ona seslenmiş ama yalnızca kağıttan kuşlar içinde alaylı yanıtlar almıştı. Sonra birden çağrılmadan ve haber vermeden çıka gelmişti. Kullanılmamaktan işe yaramaz haldeki mutfağı temizleyip düzene koymuştu. Ocakta çıtır çıtır yanan ateşin üzerinde de bir tencere fokur diyordu. Organza'dan volanlı pazar giysisine girmiş, son moda kokular ve balzamlarla süslenip püslenmişti. Deliliğini gösteren tek şey, üzerinde balıklar ve kafeste kuşlar bulunan kocaman kenarlı şapkasıydı. "Geldiğin için sana minnettarım," dedi Marki. "Kendimi çok yalnız hissediyordum." Sonra da bir yakınmayla tamamladı sözünü. "Sierva'yı kaybettim." "Senin kabahatin," dedi Dulce Olivia hiç oralı olmadan. "Kaybolması için elinden geleni yaptın." 13. ayrımın sonu. Sayfa 163.